Ayrım 16.
Son günlerde küt ayakların tedavisinde kullanılan yeni bir usule dair övücü bir yazı okumuştu. Kendisini ilerleme yanlısı olduğundan, Yonville'in de diğer kasabalardan geri kalmaması için Streptofi ameliyatlarına burada da başlanması gibi vatanseverce bir fikir kafasında doğdu. Emma'ya, "Bunda ne zarar ederiz?" diyordu. "Düşünün bir kere." Girişimin yararlarını parmaklar üzerinde bir bir sayıyordu. Hemen hemen kati bir başarı. Hastanın acıdan ve çirkinlikten kurtulması, operatörün derhal şöhret kazanması. Niçin kocanız, mesela şu Altın Aslan'daki zavallı Hipolit'i bu dertten kurtarmasın? Unutmayın ki, nasıl şifaya kavuştuğunu gelip geçen bütün yolculara anlatmaktan geri kalmaz tabii. Sonra, Homa iç sesini alçaltıyor ve etrafına bakınıyordu. Bu olaya dair gazeteye küçük bir yazı göndermekten beni kim men edebilir? Ya elbette, makale dediğiniz şey ortalıkta dolaşır. Herkes ondan bahseder. Sonunda çığ gibi büyür. Kim bilir? Kim bilir? Gerçekten Bovary bu işi başarabilirdi. Emma'nın elinde kocasının becerikliliğinden şüphe etmesi için hiçbir delil yoktu. Hemen sonra onu, şöhretini ve servetini artıracak bir teşebbüse sevk etmekten kendisi de büyük bir memnunluk payı çıkaracaktı. Aşktan daha sağlam bir şeye dayanmaktan başka da bir şey isteği yoktu zaten. Charles, eczacının ve kendi karısının teşvikiyle bu işe razı oldu. Rouen'den Doktor Duval'in kitabını getirtti. Her akşam başını elleri arasına alarak okumaya daldı. O bir taraftan tırnağına basanları, iç tarafa basanları, dış tarafa basanları, yani strefoktofodiyi, strefendopodiyi ve streksopodiyi yahut daha iyi anlatmak için ayağın aşağıya, içe veya dışa doğru türlü eğrilmelerini ve strefipodopodiyi, strefendopodiyi başka bir deyimle alt tarafa kıvrılma, üst tarafa kalkma, harıl harıl öğrenip dururken bir taraftan Monsieur Homais bin bir dereden su getirerek han uşağını ameliyat olmaya zorluyordu. Belki azıcık bir acı ya duyacaksın ya duymayacaksın. İğne batmış da bir yerin azıcık kanamış gibi olacak. Nasıl çıkartmaktan çok daha hafif bir şey. Hipolit düşünürken aptal aptal gözlerini döndürüp duruyordu. Eczacı, alt tarafı senin bileceğin iş diyordu. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sadece insanlık duygusu ile. Senin bu çirkin topallıktan kurtulduğunu görmek istiyorum da ondan dostum. Sen istediğin kadar aksini söyle. Kalçalarının böylesine sallanması, işini görmek de sana çok zarar veriyordur herhalde. Homais, ameliyattan sonra kendisini ne kadar dinç ve çevik hissedeceğini anlattı. Hatta kadınların çok daha hoşuna gideceğini çıtlattı. Bunu söylerken ahır uşağı salak salak gülümsüyordu. Sonra onu gururundan yakalamak istedi. Sen erkek değil misin be mübarek? Asker olup da bayrağının altında dövüşmen icap etseydi ne yapacaktın? Ah Hipolit. Homais bunu söyledikten sonra bu inatçılığa, ilmin nimetlerini tepmek nankörlüğüne akıl erdiremediğini ilave ederek uzaklaşıyordu. Zavallı adam nihayet razı oldu. Çünkü herkes üzerine çullanmıştı. Başkalarının işine karışmak adeti olmayan Binet, Madame Lefrançois, Artemis, komşular, ta belediye reisi Tuvaş'a kadar herkes adamcağızı zorladı. Nasihata boğdu, utandırdı. Fakat asıl ona kararını verdiren şey, ameliyatın bedava olacağıydı. Bovary, ameliyat için gerekli avadanlığı tedarik etmeyi kendi üzerine aldı. Bu cömertlik asıl Emma'nın aklına gelmişti. Charles da içinden karısının bir melek olduğunu söyleyerek buna razı oldu. Eczacının öğütleriyle işe 3 defa yeni baştan başlayarak, marangozla ona yardım eden çilingire 4 kilo kadar ağırlığı olan bir çeşit kutu yaptırdı. Bu kutuda demir, tahta, saç, meşin, vida, civata yok yoktu. Bununla beraber Hipolit'in hangi adele ucunu kesmek lazım geldiğini tespit etmek için küt ayağının ne cinsen olduğunu bilmek gerekiyordu. Adamın ayağı bacağına hemen hemen dik bir çizgi teşkil ediyordu. Fakat bu içeriye doğru çarpık olmasına mani olamıyordu. Öyle ki bu ayak hafifçe içe çarpık bir ayaktı. Fakat at tırnağı kadar geniş, derisi pürtüklü, adale uçları kuru, kocaman parmaklı, siyah tırnakları nal mıhlarını andıran bu uca basan ayakla han uşağı sabahtan gece yarısına kadar geyik gibi dört nala koşturup duruyordu. Onun aralıksız meydanda ötekine benzemeyen dayanağını ileri uzatarak arabalar arasında sıçradığı görülüyordu. Hatta bu sakat bacak ötekinden daha gürbüze benziyordu. Adeta hizmet ede ede sabır ve enerji gibi manevi meziyetler edinmiş olacaktı ki kendisine ağırca bir iş gösterildiği zaman uşak daha çok o sakat bacağına dayanıyordu. Madem ki bu uca basan bir ayaktı, evvela aşil adele bağlantısını kesmek, Sonra da içe çarpıklığı gidermek için baldır kemiğinin ön veterine el atmak icap ediyordu. Çünkü hekim aynı zamanda iki ameliyatı birden yapmayı göze alamıyordu. Hatta daha iyi tanımadığı mühim bir kısma neşter dokundurmak korkusuyla titriyordu. Ne Ambroise Paré, Selse'den sonra 15 asır aralıkla ilk defa olarak kesik bir şiryanı derhal bitiştirip bağlarken, ne Dupuytren, kalın bir beyin tabakasında bulunan bir apseyi açarken, ne de Gersol, ilk defa üst çene kemiğini kesip alırken elinde neşter, Hipolite yaklaşan Monsieur Bovary kadar yüreği çarpıntılı, eli titrek, kafası ergin değildi. Hastanelerde olduğu gibi yanında bir masa üzerinde bir yığın bez parçası, mumlu iplikler, bir sürü sargı, dağlar kadar sargı, eczanedeki bütün sargılar vardı. Kalabalığın gözünü kamaştırmak kadar kendisine de o vehmi vermek için bütün bu hazırlıkları Monsieur Homais ta sabahtan beri tertip etmişti. Charles deriyi deldi, kuru bir çıtırtı duyuldu. Veter kesilmiş, ameliyat bitmişti. Hipolit hayretten kendini alamıyordu. Eğilip Bovary'nin ellerini öptü durdu. Eczacı, haydi sakin ol diyordu. Veli nimetine karşı minnettarlığını daha sonra gösterirsin. Sonra avluda bekleyen ve Hipolit'in düzgün yürüyerek meydana çıkaracağını tahayyül eden 5-6 meraklının yanına ameliyat neticesini anlatmaya indi. Charles da hastasının ayağını mekanik motora sımsıkı bağlayıp evine gitti. Emma merak içinde kendisini kapıda bekliyordu. Hemen boynuna sarıldı. Sofraya oturdular. Charles tıka basa karnını doyurdu. Hatta yemişten sonra kahve içmek bile istedi. Ki bu ancak pazar günleri evde davetliler varken göz yumduğu bir sefahatti. O akşam sohbetler ve birlikte hayal kurmalarla geçen çok sevimli bir akşam oldu. İlerideki zenginliklerinden, aile hayatında yapacakları yeniliklerden söz ettiler. Charles, şöhretinin yayılacağını, refahının artacağını, karısının daima kendisini seveceğini görür gibi oluyordu. Emma da daha temiz, daha güzel, yepyeni bir his içinde refaha kavuşmaktan, nihayet kendisini delice seven bu zavallı çocuğa karşı birazcık sevgi duymaktan mutlu oluyordu. Bir an kafasından Rodolphe'in hayali geçti. Fakat bakışları hemen Charles'a çevirdi. Kocasının hiç de çirkin dişleri olmadığını hayretle gördü. Henüz yatağa girmişlerdi ki Monsieur Homais, aşçı kadına rağmen elinde daha mürekkebi kurumamış bir kağıtla ansızın içeriye girdi. Bu Rouen Feneri gazetesine göndermek için yazdığı reklam yazısıydı. Okusunlar diye getiriyordu. Bovary, siz kendiniz okuyunuz lütfen dedi. Okudu. Avrupa'nın yüzünü kısmen bir şebeke gibi kaplayan peşin hükümlere rağmen ışık, köylerimize de girmeye başladı. Nitekim salı günü bizim küçük kasabamız Yonville, aynı zamanda yüksek bir insanseverlik olan bir cerrahi tecrübeye sahne oldu. Monsieur Bovary, en seçkin hekimlerimizden biri olan bu zat, heyecandan boğulacak gibi olan Charles, bu kadar da fazla, bu kadar da fazla diyordu. Hayır katiyen, ne münasebet. Bir küt ayak ameliyatı yaptı, ilmi tabirini kullanmadım. Çünkü bilirsiniz, gazetede, herkes belki anlamazdı. Halk yığınlarının, Bovary, doğrusu da bu, devam ediniz lütfen dedi. Eczacı, baştan başlıyorum dedi. Monsieur Bovary, en seçkin hekimlerimizden biri olan bu zat, bir küt ayak ameliyatı yaptı. Ameliyat edilen kimse, talim meydanında Madame Lefrançois'ın işlettiği, Altın Aslan Oteli'nde 25 yıldan beri ahır uşaklığı eden Hipolit Toten adlı şahıstı. Teşebbüsün yeniliği ve mevzunun uyandırdığı alaka o kadar ahali celbetmişti ki, müessesenin eşiğinde gerçekten bir izdiham peyda olmuştu. Esasen ameliyat da göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı. Derinin üzerinde sanatın himmetiyle asi veterin nihayet teslim olduğunu ilan etmek üzere ancak birkaç damla kan peyda oldu. Hastada gariptir, gözümüzle gördüğümüz için söylüyoruz, hiçbir ızdırap alameti görülmedi. Vaziyetinde şu ana kadar endişeyi mucip alacak hiçbir şey yoktu. Her şey nekahat devresinin kısa süreceği zannını vermektedir. Kim bilir, belki de önümüzdeki köy yortusunda Hipolitçiğimizin keyifli dostlar arasında neşeli neşeli dans ettiğini ve hepimize konuşması ve hünerli sıçrayışlarıyla tamamen şifa bulduğunu ispat eylediğini göreceğiz. Yaşasın Ali Canep alemler. Yaşasın hem cinslerini iyileştirmeye veya acılarını dindirmeye gece gündüz demeden çalışan yorulmak bilmez insanlar. Yaşasın, bin yaşasın. Körlerin gözleri açılacağını, sağırların işiteceğini, topalların yürüyeceğini ilan etmenin yeri değil midir artık? Eskiden taassubun ancak Tanrı'nın sevgili kullarına vaat ettiği şeyler, şimdi ilim sayesinde bütün insanların nasibi oluyor. Okuyucularımızı bu fevkalade tedavinin bütün safhalarından haberdar edeceğiz. Bütün bunlar 5 gün sonra Lefransuan Ana'nın telaşlı telaşlı gelerek ''İmdat, ölüyor adam, aklım başımdan gidiyor.'' diye bağırmasına mani olamadı. Charles altın aslana koştu. Onun şapkasız meydandan geçtiğini gören eczacı da eczaneyi bırakıp çıktı. O da nefes nefese kıpkırmızı kesilmiş, merak içinde hana geldi ve merdivenden çıkmakta olan kimselere sormaya başladı. ''Bizim sevimli küt ayaklıya ne oldu?'' Müthiş çırpınmalar içinde kıvranıp duruyordu küt ayaklı. Öyle ki içine bacağının sokulduğu o mekanik aleti yıkacakmış gibi han duvarına küt küt vuruyordu. Uzvun vaziyetini bozmamak için binbir ihtiyatla kutu çıkarıldı ve korkunç bir manzara ortaya çıktı. Ayağın biçimi öyle bir şişkinlik içinde kaybolmuştu ki deri neredeyse bütün bütüne çatlayacak gibiydi. Üstü söz konusu makinenin sebep olduğu berelerle kaplanmıştı. Hipolit evvelce de bundan acı duyduğundan şikayet etmişti fakat kimse aldırış etmemişti. Şikayet etmekte tamamıyla haksız olmadığını kabul etmek gerekiyordu. Adamın ayağı birkaç saat serbest bırakıldı. Lakin şiş biraz iner inmez, her iki alim daha çabuk iyileşsin diye ayağı eskisinden daha sımsıkı tekrar alete yerleştirmeyi münasip gördüler. Nihayet 3 gün sonra Hipolit artık hiç dayanamayınca makineyi yeniden çıkardılar ve gördükleri manzaradan afallayıp kaldılar. Yer yer içlerinden siyah bir mayin sızdığı kabarcıklar bulunan kurşuni renkli bir şişkinlik bacağa yayılmıştı. Vaziyet ciddileşiyordu. Hipolit'in canı sıkılmaya başladı. Lefransuan'a biraz eğlenip içi açılsın diye onu mutfağın yanındaki küçük salona yerleştirdi. Fakat her gün yemeğini orada yiyen tahsildar böyle bir komşuluktan acı acı şikayet etti. Bunun üzerine Hipolit'i bilardo salonuna kaldırdılar. Adamcağız orada benzi solmuş, sakalı uzamış, gözleri çukurlaşmış, başını sineklerin üşüştüğü kirli yastıkla sağa sola döndürerek kalın battaniyelerin altında inliyordu. Madame Bovary kendisini görmeye geliyordu. Kataplazmaları için bez getiriyor, teselli ediyor, cesaretlendiriyordu. Zaten yalnız kaldığı da yoktu. Bilhassa pazar kurulduğu günler, köylüler onun etrafında bilardo yuvarlaklarını dürtüklüyorlar, istekalarla eskrim yapıyorlar, tütün, içki içiyorlar, şarkı söylüyorlar, avazları çıktığı kadar bağırıp çağırıyorlardı. Omzuna vurarak, nasılsın diyorlardı. Halin pek o kadar parlak değil galiba ama senin kabahatin bu. Şöyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın. Kendisine tatbik edilen tedaviden bambaşka usullerle iyileşmiş olan kimselere dair bir sürü hikaye anlatıyorlardı. Sonra teselli makamında, sen kendini fazla dinliyorsun diyorlardı. Kalksana artık, krallar gibi yatıyorsun boyuna. Ne halin varsa gör, kazık herif, ama hiç de güzel kokmuyorsun ha. Gerçekten kangren gittikçe yayılıyordu. Bovary bu halden adeta hastalanmıştı. Her saat başında, her dakika geliyordu. Hipolit ona dehşet bürümüş gözlerle bakıyor ve hıçkırıklar arasında ''Ne zaman iyi olacağım?'' diye kekeliyordu. ''Ah kurtarın beni, ne kadar bahtsızmışım, ne kadar bahtsızmışım.'' Hekim de her defasında perhis tavsiye ederek yanından ayrılıyordu. Lefransuan'a arkasından ''Dinleme onu evladım.'' diyordu. ''Sana kafi derecede işkence yaptılar zaten. Kendini daha da halsiz düşürme. Haydi yut şunu.'' Ona mükemmel bir et suyu, bir dilim but, biraz domuz yağı getirip veriyor. Hatta bazen küçücük kadehler içinde içki uzatıyor. Ama Hipolit bunu ağzına götürmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Papaz Burnusien halinin fenalaştığını öğrendi. Kendisini görmek istediğini haber verdi. Söze evvela derdine acımakla başladı. Arkasından ilahi irade böyle tecelli ettiğine göre buna sevinmesi ve fırsattan derhal faydalanarak Cenab-ı Hak'la barışması gerektiğini söyledi. İhtiyar, ruhani baba tavrı takınarak ''Çünkü'' diyordu, ''vazifelerini biraz ihmal ediyordun. Seni ayinlerde pek seyrek görüyorduk. Kaç yıldır mukaddes sofraya yaklaştığın yoktu. Anlıyorum, meşguliyetlerin, dünya işlerinin girdabı, ruhunun esenliğine özen göstermekten seni alıkoydu. Fakat şimdi bunu düşünmek zamanı geldi. Ama yine de ümidini kesme. Ben öyle ağır günahlar işlemiş kimseler tanıdım ki, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak üzereyken, sen daha o vaziyette değilsin biliyorum. Ondan mağfiret dilediler ve hiç şüphe yok ki buna mazhar olarak öldüler. Ümit ederim ki sen de onlar gibi bize iyi örnek olursun. Böylece bir tedbir olmak üzere sabah akşam bir defa sizi selamlarım lütufkar Meryem, bir defa da gökyüzündeki babamız dualarını okusan ne olur ki? Evet yap dediğimi, benim için, hatırım için yap. Ne zarar edersin ki? Yapacağına söz veriyorsun değil mi? Zavallıcık söz verdi. Papaz artık her gün geliyordu. Han sahibesiyle konuşuyor, Hipolit'in pek anlayamadığı şakalar ve kelime oyunlarıyla karışık fıkralar anlatıyordu. Sonra bir punduna getiriyor, yüzüne uygun bir ifade vererek din meselelerine dokunuyordu. Bu yardımı başarıya ulaşır gibi oldu çünkü çok geçmeden küt ayaklı iyileşecek olursa Bonsecur'u ziyarete gitmek arzusunu belirtti. Monsieur Bournisien de bunda bir sakınca görmediği cevabını verdi. İki tedbir bir tek tedbirden daha işe yarardı. Bunda bir zarar yoktu ki. Eczacı papazın dolapları dediği bu hareketlere pek içerliyordu. Bunlar onun iddiasına göre Hipolit'in nekâhatine zarar veriyordu. Madame Lefrançois'a boyuna söylüyordu. Bırakın şu adamcağızı, bırakın şu adamcağızı, sofuluğunuzla maneviyatını bozuyorsunuz. Fakat kadıncağızın artık onu aldırdığı bile yoktu. Her şeyin sebebi o idi. Hatta inat olsun diye hastanın başı ucuna dolu bir mukaddes su kabı astı, bir de şimşir dalı yerleştirdi. Ama yine cerrahlık kadar din de biçarenin imdadına yetişeceğe benzemiyordu. O önü alınmaz çürüme, ayaklardan karına doğru ilerliyordu. İlaçlar istendiği kadar çeşitlensin, kataplaşmalar istendiği kadar değiştirilsin, adaleler her gün biraz daha kopuyordu. Nihayet bir gün Charles, Lefrançois ananın çaresizlikten, büyük bir şöhret sahibi olan Neufşetelli Monsieur Canivet'i getirtip getirtemeyeceğini sormasına evet anlamında başını sallamakla cevap verdi. Tababette doktora yapmış, 50 yaşında, parlak bir mevki sahibi, kendinden pek emin bir zat olan bu meslektaş, ta diz kapağına kadar kangren olmuş o bacağı görünce aşağılayarak gülmekten çekinmedi. Sonra bacağı kesmek gerektiğini açıkça söyleyerek eczacıya gitti ve zavallı bir adamı bu hallere sokan eşekler aleyhinde ağzını açtı, gözünü yumdu. Monsieur Homais'i redingotunun düğmesinden yakalamış, sarsıyor ve eczanenin içinde bar bar bağırıyordu. Bütün bunlar Paris icadı. İşte başkentteki beylerin fikirleri. Tıpkı şaşılık, kloroform, mesanedeki taşları kırma ameliyatı gibi hükümetçe yasak edilmesi gereken bir alay canavarlıklar. Ama becerikli görünmek istiyorlar, neticelerine hiç aldırış etmeden size ilaçlar, tedavi usulleri sokuşturuyorlar. Bizler bu kadar usta değiliz, bizler alim değiliz, nazlı bebek değiliz, toy züppe değiliz. Biz pratik hekimleriz, hasta tedavi ederiz, sapasağlam bir adama ameliyat yapmayı aklımızdan geçirmeyiz. Küt ayakları düzeltmek. Küt ayakları düzeltmek mümkün mü? Bu tıpkı bir kamburu dün düzeltme istemek gibi bir şey. Homais bu sözleri dinlerken canı sıkılıyordu ama reçeteleri ta Yonville'e kadar gelen Monsieur Canivet'i öfkelendirmemek ihtiyacıyla sıkıntısını dalkavukça bir gülümsemeyle gizliyordu. Bu sebeple Bovary'i müdafaa etmeye kalkışmadı. Hatta hiçbir itirazda bulunmadı. Prensiplerini bir yana bırakarak onurunu ticaretinin daha ciddi çıkarları uğruna feda etti. Doktor Canivet'in bacağı kalçadan kesme ameliyatı köyde mühim bir olay oldu. Bütün köy halkı o gün sabah erkenden kalktılar. Tıklım tıklım olan Grand Rue'da sanki adam idam edilecekmiş gibi bir ölüm havası esiyordu. Bakkalda Hipolit'in hastalığı tartışılıyordu. Dükkanlarda alışveriş durmuştu. Belediye reisinin karısı Madame Tuvaş, cerrahın gelişini görmek sabırsızlığı içinde pencereden kımıldamıyordu. Nihayet kendi kullandığı iki tekerlekli arabasıyla çıka geldi. Fakat yandaki dik yayı zamanla doktorun iri vücudunun ağırlığı altında çöktüğü için araba hareket halindeyken dahi biraz eğiliyordu. Yanında öteki minderin üstünde kırmızı sahtiyen kaplı ve üç bakır tokası ihtişamla parlayan kocaman bir kutu görülüyordu. Altın aslanın kapısından kasırga gibi girerken yüksek sesle bağırarak hayvanı arabadan çözmelerini emretti. Sonra ahıra giderek yulafını yiyip yemediğine baktı. Çünkü hastalarını ziyarete gelince evvela kısra ile ve arabasıyla meşgul olurdu. Bunun içindir ki kendisinden "Ah Monsieur Canivet, acayip bir adamdır" diye bahsedilirdi. Bu sarsılmaz metaneti kendisine daha da itibar kazandırıyordu. Kıyamet kopsa da, kainatta tek canlı insan kalmasa bile o, alışkanlıklarından bir zerresini dahi feda edemezdi. Homais karşısına çıktı. "Doktor, size güveniyorum" dedi. "Hazır mıyız? Haydi gidelim." Fakat eczacı kızarıp bozararak bu ameliyatta hazır bulunamayacak kadar yufka yürekli olduğunu söyledi. İnsan seyirci olarak kalırsa diyordu, muhayyile, bilirsiniz fazla tesir altında kalır. Hem sonra benim sinir sistemim öyle. Canivet, aman efendim diye sözünü kesti. Bana daha ziyade inmeye müstatit gibi görünüyorsunuz. Hem zaten buna şaşmıyorum. Sizler eczacı beyler hep mutfağınızın içine takılır kalırsınız. Bu da sonunda mizacınızı bozar tabii. Siz bana bakın. Allah'ın günü saat 4'te kalkarım. Soğuk su ile tıraş olurum. Katiyen üşümem. Fanila giymem. Nezle olmam. Yapım sağlamdır. Kah şu tarzda yaşarım, kah bu tarzda. Filozofça, nasıl rast gelirse. Bu sayede sizin gibi nazik değilimdir. Ha bir Hristiyanı doğramışım, ha rastgele bir kümes hayvanını. Benim için hiç fark etmez. Elbette diyeceğiniz alışkanlık, alışkanlık. Bunun üzerine çarşaflar içinde hafakandan terleyip duran Hipolite, hiç aldırış etmeksizin bu beyler konuşmaya giriştiler. Eczacı, cerrahın soğukkanlılığını bir generalin metanetine benzetti. Bu mukayese, Canivet'in hoşuna gitti ve sanatının icapları hakkında uzun uzun söz söylemesine sebep oldu. Cerrah, doktorasız hekimlerin şerefini düşünmesine rağmen mesleğini bir nevi risalet addediyordu. Nihayet hastaya döndü, Homais'in getirdiği sargıları gözden geçirdi. Bunlar ameliyat sırasında kullanılanların aynıydı. Bacağı tutacak birini istedi. Leste bu duaya gelmesi için haber gönderildi. Monsieur Canivet kollarını sıvayıp bilardo salonuna geçti. Bu sırada eczacı, her ikisi de önlüklerinden daha solmuş, kulakları kapıya dikili bekleyen Artemis ile hancının yanında kaldı. Bovary o anlarda evinden kımıldamaya cesaret edemiyordu. Aşağıda salonda, içinde ateş yanmayan ocağın yanına oturmuş, çenesi göğsüne düşmüş, ellerini kavuşturmuş, gözleri bir noktaya takılı duruyordu. Ne kötü macera, ne aksilikti bu diye düşünüyordu. Bununla beraber akla gelen her türlü tedbiri de almıştı. İşin içine mukadderat karışmıştı. Ne olursa olsun şayet Hipolit ölecek olursa onu kendisi katletmiş sayılacaktı. Sonra hasta ziyaretlerine gittiği zaman soranlara bu işi nasıl izah edecekti? Acaba herhangi bir şeyde hata mı etmişti? Arıyordu, bulamıyordu. Ama en şöhretli cerrahlar bile pekala aldanabilirdi. Fakat kimse buna inanmak istemezdi. Herhalde gülecekler, dedikodu çıkaracaklardı. Bu dedikodular Forges'e kadar, Neufchâtel'e kadar, Tarouen'e kadar yayılacaktı. Her yere yayılacaktı. Kim bilir meslektaşları aleyhinde neler neler yazacaklardı. Arkasından mesele basına aksedecek, gazetelerde şuna buna cevap vermek gerekecekti. Sonra Hipolit kendisinden davacı olabilirdi. Kendisini şimdiden şerefini kaybetmiş, iflas etmiş, mahvolmuş görüyordu. Bir sürü faraziyenin hücumuna uğrayan muhayyilesi, onların arasında denize düşüp de dalgaların üzerinde yuvarlanıp giden boş fıçı gibi bocalayıp durdu. Emma karşısında ona bakıyordu. Zilletini paylaşmıyordu. Bir başka zillet duyuyordu. O da sanki zavallılığının 20 kere bol bol farkına varmamış gibi böyle bir adamın hala bir işe yarayabileceğini zannetmiş olmasından ileri geliyordu. Charles odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, çizmeleri döşemede gıcırdıyordu. Emma, otur yerine dedi, canımı sıkıyorsun. Oturdu. Nasıl olmuştu da o kadar zeki bir kadın olduğu halde bir kere daha aldanmıştı. Sonra devamlı fedakarlıklarla kendi hayatını mahvetmesi ne acınacak bir delilikti. Ruhunun bütün lüks içkilerini, bütün mahrumiyetleri, evlenmenin, evliliğin bayağılıkları, yaralı kırlangıçlar gibi çamura düşen hülyaları, bütün arzu ettiği, bütün istemediği, bütün elde edebileceği şeyler hatırına geldi. Niçindi? Niçindi? Kasabayı dolduran sessizlik içinde yürek paralayıcı bir feryat havayı delip geçti. Bovary bayılacak kadar sarardı. Emma sinirli bir hareketle kaşlarını çattı. Bütün bunlar onun için, bu mahluk için. Hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey duymayan bu adam içindi. İşte şuracıkta, gülünç olan adanın karısını da lekeleyeceğinden bile habersiz, rahat rahat duruyordu. Onu sevmek için az mı gayret etmişti? Bir başkasına teslim olduğu için pişmanlıktan az mı gözyaşı dökmüştü? Derin bir düşünceye dalmış olan Bovary ansızın, sakın ayağı dışa çarpık olmasın diye haykırdı. Bir gümüş tabağa çarpan bir kurşun mermi gibi düşüncesi üzerine bu cümlenin beklenmedik darbesiyle Emma, ürpererek ne demek istediğini tahmin etmek istercesine başını kaldırdı.